Ayrım 13. Bilmeyen sessiz kalacak. 160. sayfa. Kızlar çılgınca bağırıyordu. Vincenzo, Vincenzo, ne oldu? Neden gelmiyorsun? Tam da ortadan kaybolacak zamanı buldun. Yok olursan nasıl oyun oynayacağız? Ama Teğmen çok yiyip içtiği için kendini kötü hissetmiş ve yandaki odadaki kanepeye kendini zor atmıştı. Bırakın onu bir kenara, dedi Fausto. İşaret parmağını yukarı doğru açık duran gergin ellere uzattı ve içlerinden bir tanesinin avuç içini okşamaya başladı. Gıdıklamak yok. Micheline bağırarak elini çekti ve tekrar gergin şekilde yerine koydu. Diğerleri dikkatlerini dağıtmamaya çalışarak heyecanla itiraz etti. Sakin ol, sessiz. Seni aptal. İşaret parmağı kızın avucunun içinde hafif hareketlerle ve dikkatle geziniyordu. Venüs dağı güzeldir. Küllere gömeceğin erkekler azalır. Fausto profesörlere özgü bir ağırlıkla bunları söyledi. Diğerleri ise çoktan bağırışmaya başlamıştı. Bana da, bana da. Bir şey daha var. Sakin olun. Kalp çizgisi var daha. Michelina avuç içinde gezmekte olan işaret parmağına konsantre olmuş yalvarıyordu. Sara bana baktı. Eli gergin duruyordu. Ve yüzündeki itaatkar gülümseme onu daha da yorgun gösteriyordu. İki vantilatörün arasına denk gelebilmek için masaya doğru iyice eğildim. Sıcak hava artık ikinci bir deri gibi vücudu kaplıyor ve geriyordu. Terasta taze bir esintiden eser yoktu. Vantilatörler de boğucu havadan başka bir işe yaramıyordu. Buz kalıntıları bir kasenin içinde dönüp duruyor, her yerde düzensiz tabak, çanak ve bardak yığınları yükseliyordu. Şampanya şişelerinin dibinde iki parmak içki vardı. Oyun divanda Fausto'nun etrafına oturmuş kızların şaşkın kahkahaları arasında devam ediyordu. Fausto ise sarhoştu ve dirseklerine dayamış duruma hakim olmanın keyfini çıkarıyordu. Ben de kalp çizgisine bakmanı istiyorum. Şu çift M harfini hissediyor musun? Çift M ne anlama geliyor? Sessizlik olduğu zaman etrafı Teğmen'in bir çıngırak gibi uzaktan gelen nefes sesi dolduruyordu. Bu oyundan önce şarkı yarışması yapılmıştı. Herkes hala masadaydı ve birkaç şerefe kadeh kaldırma girişiminden sonra yarışma başlamıştı. Ama tam bir şarkı olmayacak. Sadece esprili bir mısra. Bilmeyen sessiz kalacak diyerek dayattı Fausto. Uyanık İnes hemen başladı. Koşarken kavun topla koş, topla kavunları koş, hızlı koş. Candida ve Michelina kıskanç bir tavırla karşı çıktı. Sayılmaz. Bu bir tekerleme. Şarkı değil. Fausto elindeki çatalı tabak ve bardaklara vurarak tekrar konuşmaya başladı. Çikolata madalyayı kim alacak bakalım? Hadi Çiko, güzel bir parçayla bize sesini duyur. Bırakacağı etkiden emin olduğumdan başım sızladığı halde söylemeye başladım. Bağırışmalar ve gülüşler arasında masanın başından Teğmen'in bulanık sesi duyuldu. Esprili olmanızı anlıyorum ama ahlaksızlık yapmayalım. Kızlar karşı çıktı. Sakin ol Vincenzo. Partide miyiz yoksa değil mi? Fausto Teğmen'in karşı gelmesine gücendi. Don Vincenzo kokuşmuş peynir demek. Ama sonrasında kimse konuşmaya karar vermedi. Açılan ağızlar hemen kapanıyordu. Etrafta sıkıntılı bir hava vardı. Peki şimdi? Diye sordu Fausto merakla. Sıra Sara'da. Sara mı? Rüyanızda görürsünüz. O böyle şeylere tenezzül etmez. Sara oyunda yok. Olmadığını görmüyor musunuz? Sara kötü bir bakış atarak karşılık verdi. Söylediğiniz gibi. Yokum. Sinirlenmeyin. Birden Fausto'nun ağzından bizim hayranlığımız eşliğinde önce titrek sonra daha akıcı bir sesle mısralar yumuşak ve ağır bir şekilde dökülmeye başladı. Seni hiç sevmeseydim daha iyiydi. İnanmayı bilirdim ama şimdi unuttum. Ve dua etmeyi bilmeyen ben nasıl olacak da ruhumu kurtaracağım? Sara kendine hakim olamadı. Ah Fausto! Bu gülünecek bir şey mi? Bu mu senin espri anlayışın? Dedi Teğmen. Haklısın dedi Fausto. Garip bir şekilde teslim olup yenilgiyi kabullendi. Hadi, şimdi içinizden birinde sıra. Çabuk olun. Ne güzel bir kutlama. Çok güzel. Şikayet eden Teğmen üzgün bir tavırla masadan kalkmaya yeltendi. Sara bir şişe şarabı düşürünce kız kardeşi ve arkadaşları etrafı kurulamak ve toparlamak için koşturmaya başladı. Sara terasın bir köşesinde fısıldayarak konuşuyordu. Onu sevmiyorum. Neden bu gece onu sevmiyorum? Tanrım, buna dayanamıyorum. Sol elinin parmaklarını diğer eliyle büküp duruyordu. Yuvarlak gözleri parıl parıldı. Derin bir nefes almaya çalıştı. Ama sanki boğuluyormuş gibi yarısında durdu. Ve sonunda yüzünü buruşturarak ağzını sıktı. Sen anlıyor musun beni? Anladın mı? Diye sordu. Sanırım evet. Zihnim durumu reddediyordu. Onun öldüğünü, yok olduğunu görmek isterdim. Hiç var olmamış olsa. Buna dayanamıyorum. Ne zannediyor ki? Benim taştan falan mı olduğumu düşünüyor? Hiçbir işe yaramaz bir yaratık mıyım ben? Sürekli boynundaki kolyeyle oynayıp duruyordu. Eğer istersen onunla konuşabilirim. Yani en azından denerim diye ağzımdan kaçırdım. Kafasını sallayarak reddetti. Bir yandan da şu üç aptal var. Şunlara bak. Üç tane piliçten ne farkları var? Kendilerini her şeyin merkezi sanıyorlar diyerek kızlardan şikayet etti. Çok geç oldu. Soğuk bir tavır ve inatçı bir öfkeyle karşılık verdi. Sabahı ederiz. Sana temin ederim ki sabaha kadar sürer bu. Bir hiç uğruna kendilerini küçültmelerini görmek istiyorum. Hayvanlar gibi. Bu iki adam da dev birer sarhoş. Sadece bundan ibaretler. Ruhları olmayan ayyaşlar. Başkalarının fedakarlıklarını paylaşmaktan acizler. Kelimeler ağzından kurşun gibi çıkıyordu. Abartma, bunu zaten biliyoruz Sara. Eğer şu an tek bir parmağını oynatsa, çenesi titredi, omuzları düştü. Parmağını oynatsa, eminim ona koşarım. Yeterince sadık bir köpek miyim? Ben hep arkasından koşmak zorundayım. Ama bunun artık bir anlamı yok. Bu gece bedenime o soğukluğu sokmayı başardı. Ve sana şunu söylemeliyim ki birazcık uyanık olsaydım ona bunun için teşekkür ederdim. Bana bu iyiliği yaptığı için. Korkuluğa dayanarak rengarenk ışıklarla parıldayan ve sessizce uzanan şehre bir mürekkep lekesi gibi görünen denize baktım. Bir dizi takım yıldızı bulutların arasında kayboluyor, biraz önce geçen bir uçağın kükremesi yavaş yavaş yok oluyordu. Sorun bende. Sadece bende. Benim bu bozuk kafamda. Onu bedenimden söküp çöplüğe atmam gerek. Küskün ve ironik bir ses tonuyla şikayet etmeye devam ediyordu. İflah olmaz bir aptalım ben. Onu yalnız bırakmamak için lafa girdim. Hep bizim suçumuz. Bir sonraki adımı bulan biziz. Haklısın. O da öyle. Zavallıcık. Ne yapmalı? Her seferinde yaptığı her şeyi anladığım için beni tekmeleyerek kovmalı mı? İçeride kalan ve burada çürüyen benim. Parmaklarından birini döndürerek alnına dayadı. Hem sonra en azından babam hayatta olsaydı anlamayı başarabilirdi. Senin baban var mı? Onu düşünüyor musun? Var ama hiç düşünmem. Nedenini bilmiyorum. Ağzım yediğim soslar ve şarap yüzünden yanıyordu. Ama zihnim hala açıktı. Her bir kelime, ışıkta göze çarpan her türlü eşya, piyanonun köşesi, kanepedeki kızların diz kapakları, beynim tüm bu detayları algılayabiliyordu. Bak şunlara, müstehcenler. Yaptıklarından dolayı değil, kendilerini yönetemeyen hiçlikten ötürü. İçi boş su kabakları. Salonun fazla aydınlatması altında Fausto'nun sağ eli, üç kızın bir hizada dizilmiş olan ayak bileklerini yoklayıp, çevreleyip ölçüyordu. Kızlar kah gülüyor, kah ayak bileklerini oynatıp kas katı tutuyorlardı. Tüm kibarlıklarını kaybetmişlerdi. Ani bir engelleme hareketlerini daha da şaşkın ve şüpheci hale sokuyordu. Gerçek bir kadın kendi ayak bileklerinin sorumlusu ve üstadıdır. Fausto kararsız bir halde konuşuyordu. Sara karanlıkta dikkatli bir şekilde fısıldadı. Onu duyuyor musun? Söylediği aptallığı duydun mu? Tam öldürmelik. Michelina ve Ines açılmaması için eteklerini tevazuyla dizlerinin altına sıkıştırmış, bağdaş kurmuş oturuyorlardı. Fausto'nun baş ve işaret parmağıyla yaptığı halkayı ölçüp sonra kendi ayak bileklerini emin olmaz tavırlarla kontrol ediyorlardı. "Tahmin et, hadi tahmin et!" diye bağırarak onu kışkırtıyorlardı. Fausto koltuktan kayar gibi yere diz çökmüş, parmaklarını dikkatle kullanıyor, eğilmiş zayıf sırtı nefes alırken zorlanıyordu. Sonunda sıkıldığını belirten bir hareketle gülmeyi keserek oturdu. Şimdi tekrar yerine döndü ve tokatlamaya hazır. Hem de hepsini. Önce kızları, sonra Vincenzo'yu. "Hiç görülmemiş ters bir hamle," dedi Sara. Çoktan arkasını dönmüş, korkuluğa dirseklerini dayamıştı. Çocuksu bir esneme yüzünü kapladı. "Uykun mu geldi?" "Hem de nasıl. Ama buradan kıpırdamayacağım. Yere düşsem bile buradayım ve burada kalacağım. Göreceksin. Birkaç dakika sonra seni arayan o olacak." "Umarım yapmaz," diyerek gülmeye çalıştı. "Gidip teğmene bir bakayım. Uyuyordur. Hep uyuyor zaten. Kendi midesinde boğulup uyuyor. Lütfen hemen dön. Sen de beni burada öylece bırakma."